Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. En'am suresinin 162. ila 165. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin la şerike leh ve bizalike umirtu ve ana evvelul muslimin kul أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن رب سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim. De ki o her şeyin Rabbi iken ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Hiçbir nefis kendi aleyhinden başkasını kazanmaz. Günahkar olan bir başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O size hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin Rabbin sonuçlandırılması pek çabuk olandır ve şüphesiz O bağışlayandır, esirgeyendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarını Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 4 Hisven 1403, Hicri Kameri 23 Şaban 1446 ve Miladi Takvim'de 22 Şubat 2025 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenin ardından tarihten bir yaprak, İbn Sina, ayetlerin hikayesi ve dünyada su krizi, endişeler ve umutlar isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım Eysan Ferver, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Bu hafta Tahran Cuma namazı Hucetül İslam Ebu Turabi Ferdi İmametinde kılındı. Başkanlığında Lübnan'a gidiyor. Yemen'den bir heyet Seyyid Hasan Nasrullah'ın cenaze törenine katılmak üzere Beyrut'a gitti. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ekonomik ilişkiler bizim ve bölgenin güvenliğini sağlar dedi. Ve İran, Şahidi Has'ın satışı için hiçbir yasal engel bulunmadığını bildirdi. Şimdi haberler.
Geçen hafta Tahran Cuma namazı Hucetül İslam Ebu Turabi Ferdin imametinde kılındı. Hutbesinde Ramazan ayının önemine değinen Ebu Turabi Ferd, bu ayın Kur'an ile daha güçlü bir bağ kurmak için bir dönüm noktası olması gerektiğini söyledi. Peygamber Efendimizin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin eğitiminden geçen müminler, gecelerini Kur'an'la iç içe geçiren, takva ile süslenmiş ve salih ameller işleyen kimselerdir diyen Ebu Turabi Ferd, Ramazan ayının manevi bir sıçrama noktası olarak görülmesi gerektiğini belirterek, Kur'an'la olan bağın bu ayda güçlendirilmesi ve sonrasında da devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca Kur'an'ın rehberliğinde yetişen insanların en önemli özelliklerinden birinin akli ve ilmi bir hayat sürdürmeleri olduğunu dile getiren Tahran Cuma imamı, insan vahyin okuluyla bağını ne kadar güçlendirirse akli ve ilmi hayat da o kadar yükselir ve bunun doğal sonucu olarak İhtilaflardan uzak birlik içinde bir yaşam sürer dedi.
İran resmi heyeti Meclis Başkanı Başkanlığında ve Dışişleri Bakanı eşliğinde pazar sabahı Lübnan'a gidiyor. İran Press'in haberine göre İran resmi heyeti Meclis Başkanı Başkanlığında ve Dışişleri Bakanı eşliğinde pazar sabahı Lübnan'a giderek Şehit Seyyid Hasan Nasrullah'ın cenaze merasimine katılacak. Dışişleri Bakanlığı Parlamento ve İranlılar İşleri Danışmanı Vahir Celalzade X sosyal medya hesabında Büyük Mücahit Şehit Seyit Hasan Nasrullah ve Şehit Seyit Haşim Safiyeddin'in Beyrut'ta cenaze töreni direnişin dirilişine dönüşecek ifadesini paylaştı. Lübnan Hizbullah Hareketi'nin eski genel sekreteri Şehit Seyit Hasan Nasrullah ve yardımcısı Seyit Hasan Safiyeddin'in cenazesi 23 Şubat 2025 Pazar günü Lübnan'ın güneyinde teşhir edilecek. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, işgalci Siyonist rejimin Beyrut'un güney banliyösüne düzenlediği suç saldırısında şehit oldu. Seyit Hasan Nasrullah 64 yaşında ve Hizbullah Genel Sekreterliği görevini 32 yıl sürdürdükten sonra uzun zamandır arzuladığı şehadet mertebesine ulaştı.
Yemen'den bir heyet Hizbullah'ın Şehit Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah ve yardımcısı Seyit Haşim Safiyeddin'in cenaze törenine katılmak üzere Beyrut'a gitti. İrna'nın haberine göre Yemen'in El Mesire televizyonu Seyit Hasan Nasrullah ve Seyit Haşim Safiyeddin'in cenaze törenine katılmak üzere Lübnan'ın başkentindeki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na gelen Yemen resmi heyetinin karşılanma görüntülerini yayınladı. Aynı zamanda son saatlerde Yemen, Irak, Tunus, Moritanya, Türkiye ve İran'dan resmi heyetlerin bu iki şehidin cenaze törenine katılmak üzere Beyrut'a gittiği bildirildi. Lübnan Hizbullah Genel Sekreterinin Lübnan Hizbullah Hareketi'nin eski genel sekreteri Şehit Seyit Hasan Nasrullah ve yardımcısı Seyit Haşim Safiyeddin'in cenaze töreni 23 Şubat 2025 tarihinde Lübnan'ın güneyinde düzenlenecek. Seyit Hasan Nasrullah ve Seyit Haşim Safiyeddin'in cenaze töreni sadece dini ve kültürel bir tören olmakla kalmayıp Lübnan ve bölgedeki siyasi ve sosyal gelişmelerde bir dönüm noktası olarak da görülebilir.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, serbest ticareti kolaylaştırmaya kararlıyız ve ekonomik ilişkiler bizim ve bölge ülkelerinin güvenliğini sağlar dedi. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, cumartesi akşamı iki sosyal medya hesabında bugün Uluslararası Avrasya Ticaret Fuarı'nı ziyaret ettim paylaşımında bulunarak Avrasya üyesi ülkeler arasında parasal ve bankacılık ilişkilerin geliştirilmesi bu önemli konuyu hızlandıracak ve kolaylaştıracaktır ifadelerini kullandı. Pezeşkian, dün 100'den fazla İranlı şirket ve Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Belarus'tan ticari heyetlerin katılımıyla düzenlenen fuarı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyet fuarda birçok standı ziyaret ederek çeşitli sektörlerdeki yönetici ve uzmanlarla görüşmeler yaparak Avrasya ile ticari ilişkilerin geliştirilmesinin kilit rolüne vurgu yaptı. Pezeşkian bu fuarı İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği ile ticari ilişkilerini geliştirmek için önemli bir fırsat olarak nitelendirdi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilciliği, İran tarafından Şahit insansız hava aracının satışı için hiçbir yasal engel bulunmadığını vurguladı. İsna'nın haberine göre İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilciliği Amerika'daki CPAC toplantısında İran yapımı bir İHA'nın sergilenmesine yanıt olarak Şahit insansız hava aracı dünya çapında en iyi insansız hava araçlarından biridir. Keşif, gözetleme ve operasyonel yetenekleri son derece üst düzeydedir ve aynı zamanda çok uygun ve ekonomik bir fiyata sahiptir açıklamasında bulundu. İran'ın New York'taki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Şahit insansız hava aracının satışı için hiçbir yasal engel bulunmadığını vurgulayarak herhangi bir ülkenin başka bir ülkeye saldırıda kullanmama taahhüdünde bulunması halinde bu insansız hava aracını satın almak için talepte bulunabileceğini belirtti. Washington'daki muhafazakar siyasi eylem konferansında CPAC İran yapımı Şahit 136 intihar insansız hava aracı tanıtıldı. Bu eylemin toplantıda İran silahlarının oluşturduğu tehditler konusunda uyarıda bulunmak amacıyla gerçekleştirildiği görülüyor.
Rosatom Devlet Şirketi Genel Müdürü, şirketin İran'da bir başka nükleer santral inşa etmek için İran ile görüşmeler yürüttüğünü belirtti. İran'ın TASS Haber Ajansı'na nakla verdiği haberde Alexey Lihachov, Cuma günü Moskova'da düzenlenen Uluslararası Gelecek Teknolojileri Forumu'na yaptığı konuşmada İran hükümetinin ileriye doğru hareket etmeye devam etme konusundaki aktif tutumunu görüyoruz. İşleri hızlandırıyoruz ve İran'da nükleer enerji geliştirme için bir sonraki saha ile ilgili kapsamlı görüşmeler yürütüyoruz açıklamasında bulundu. Lihachov sözlerinin devamında bu konuda bildiğiniz gibi sadece müşteri tarafından anlaşmalı hükümet tarafından belirlenen hızla ilerleyebiliriz ifadesine dikkat çekti. Rosatom Genel Müdürü İran'da yeni bir nükleer santral inşası için öngörülen alanın belirlendiğini ancak inşaatın başlamasına henüz zaman olduğunu söyledi. Lihachov, İran'ın Rosatom ile sadece büyük nükleer santraller alanında değil, aynı zamanda küçük nükleer santrallerin üretimi alanında da işbirliği yapma niyetinde olduğunu vurguladı. Rosatom Genel Müdürü, şirketin uluslararası alanda diğer faaliyetlerine de değinerek, yaptırımlara rağmen Rosatom'un Avrupa Birliği ülkelerindeki bir dizi yabancı şirketle işbirliğinin devam ettiğinin de altını çizdi.
Amerika Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Washington DC'deki Cumhuriyetçiler Konferansı'nda İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı maksimum baskı politikasını meşrulaştırmak için Washington'un İran'ın nükleer programına yönelik iddialarını tekrarladı. İran'ın haberine göre Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz yerel saatle Cuma günü Washington DC'deki Cumhuriyetçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada İran İslam Cumhuriyeti'nin asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini iddia etti. Waltz, İran'ın caydırıcı savunma gücünden korkarak Tahran'ın nükleer silaha sahip olması durumunda her yere saldırma yeteneğine sahip olacağını öne sürerek bir nükleer şemsiyesine sahip olacaklar ve tüm bu saldırıları ve diğer saldırıları gerçekleştirecekler. Nükleer silaha sahip olmamalılar. Trump'ın başkanlığı döneminde bunun olmaması için her şeyi yapacağız iddiasında bulundu. Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı sözlerinin devamında Başkan Trump yakın zamanda İran ekonomisinin boğazına basmak için maksimum baskıyı yeniden başlatma talimatını imzaladı dedi.
Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekai, İran İslam Cumhuriyeti'nin irade ve kararlılığının Afrika ile ilişkileri güçlendirmeye yönelik olduğunu belirtti. İsmail Bekai, X hesabından yaptığı paylaşımda İran İslam Cumhuriyeti, Afrika Birliği'nin gözlemci üyesi olarak 15 ile 16 Şubat 2025 tarihlerinde başarıyla düzenlenen 38. Afrika Birliği Zirvesi'ni tebrik eder ifadesini kullandı. Bekai mesajının devamında birliğin yeni dönem başkanına, Afrika Birliği Komisyonu yeni başkanına ve yardımcısına başarılar diliyoruz ifadesine yer verdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısının 20 Şubat'ta Tahran'da ikamet eden Afrika ülkelerinin büyükelçileriyle yaptığı son toplantı İran İslam Cumhuriyeti'nin Afrika ülkeleriyle ilişkileri güçlendirme ve tarafların ilgi alanlarına giren çeşitli alanlarda işbirliği genişletme kararlılığının bir göstergesidir ifadesinin de altını çizdi.
Milli basketbol takımı Asya Kupası eylemlerinin 3. penceresindeki ilk maçında Hindistan'a karşı etkileyici bir galibiyet elde ederek bu turnuvaya katılımını garantiledi. İran'ın haberine göre İran erkek milli basketbol takımı dün saat 17'de Mahmud Mahşun Spor salonunda Hindistan milli takımını ağırladı ve maçı 106-55 kazanarak Asya Kupası'na katılım hakkını elde etti. İran milli takımı 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle E grubunun lideri konumuna yükseldi. Milli takımın bir sonraki maçı 22 Şubat Pazartesi günü Kazakistan'a karşı deplasmanda olacak. Spor Bakanı bu maçı izledi ve devre sırası arasında İran basketbolunun efsanesi Hamid Hattadi'nin veda töreni düzenlendi. 2025 Asya Kupası Suudi Arabistan kura çekimi töreni 8 Nisan 2025 tarihinde C Cidde ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
Filistin Esirleri Bilgilendirme Ofisi bugün 6 Siyonist esirin serbest bırakılması karşılığında 602 Filistinli esirin serbest bırakılacağını duyurdu. Merhaber Ajansı'nın Kudüs Haber Kanalı'ndan naklen verdiği habere göre Filistin Esirleri Bilgilendirme Ofisi bugün Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının devamı çerçevesinde 6 İsrail esirin teslim edilmesi karşılığında 602 Filistinli esirin serbest bırakılacağını açıkladı. Ofisin açıklamasında bugün ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 50 esir, ağır hapis cezalarına çarptırılan 60 esir, serbest bırakıldıktan sonra yeniden esir alınan 47 esir ve 7 Ekim 2023'ten sonra esir alınan 445 Gazze Şeridi sakini esirin serbest bırakılacağı belirtildi.
Gazze'deki Filistin Hükümeti Basın Ofisi cumartesi gecesi yaptığı açıklamada Siyonist düşmanın ateşkes anlaşmasını 350 kez ihlal ettiğini ve bunların en önemlilerinin insani protokol hükümlerinin uygulanmasını engelleme ve zorluk çıkarma olduğunu söyledi. İran Presi'nin haberine göre Gazze'de bulunan Filistin Hükümeti Basın Ofisi ayrıca Siyonist rejim ordusunun ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana 100 Filistinli şehit ettiğini ve 820 kişiyi yaraladığını açıkladı. Siyonist rejim Amerika'nın desteğiyle 7 Ekim 2023'ten 19 Ocak 2025'e kadar Gazze Şeridi sakinlerine karşı yıkıcı bir savaş başlattı ancak Hamas hareketini yok etme ve İsrail esirlerini savaş yoluyla geri getirme hedeflerine ulaşamadı ve bu hareketle ateşkes anlaşması yapmak zorunda kaldı. 19 Ocak 2025'te Siyonist rejim ile Hamas arasında ateşkes ve esir değişimi anlaşması yürürlüğe girdi ve bu anlaşmanın ilk aşamasının şartları Gazze'de tutulan 33 Siyonist esirin kademeli olarak serbest bırakılması karşılığında tahminen 1700 ila 2000 Filistinli ve Arap esirin serbest bırakılmasını içeriyor.
Trump'ın emriyle Amerikan Genelkurmay Başkanı görevden alındı. İslam haberine göre Amerikan Başkanı Donald Trump bir emirle General Charles Brown'u Amerikan Genelkurmay Başkanlığı görevinden aldı. Trump, Tarsyukya Social adlı sosyal medya platformunda bu görevden almayı duyurdu. Generaldan Rosin Kane'in Trump tarafından Brown'un yerine seçildiği belirtiliyor.
Almanya Dışişleri Bakanı Amerikalılar üzerindeki baskıyı arttırdıklarını, böylece Avrupa'nın liberal demokrasilerinin yanında kalmadıkları takdirde kaybedecek çok şeyleri olacağını söyledi.
Sırada bültenimizin son haberi var. Kuzey Kore, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Amerika ve müttefiklerinin kendilerine yönelik askeri kışkırtıcı eylemlerinin arttığını açıkladı. Kuzey Kore Savunma Bakanlığı Basın Ofisi cumartesi sabahı Kore Merkez Haber Ajansı'ndan yayınlanan bir açıklamada Amerika ve müttefiklerinin son ortak askeri tatbikatlarına ve Güney Kore'deki Amerikan askerlerinin varlığına atıfta bulunarak Washington ve Uşak güçlerinin Kuzey Kore çevresindeki güvenlik ortamını tehdit ettiğini söyledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler sevgili dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 4 İsvan 1403, Hicri Kameri 23 Şaban 1446 ve Miladi 22 Şubat 2025 Cumartesi. ...142 yıl önce bugün Hicri Kameri 23 Şaban 304 tarihinde Allah Resulü'nün torunlarından Büyük Mücahit ve Alim Nasır Kebir lakaplı Ebu Muhammed Hasan bin Ali Otroş vefat etti. Hicri Kamer 230 yılında Medine'de dünyaya gelen Otruş, Abbasilerin başta İmam Hasan Askeri aleyhisselam olmak üzere Allah Resulü'nün hanedanından birkaçını ve Otruş'un babasını Bağdat'ın kuzeyindeki Samarra'ya sürgüne göndermeleri ardından bu kente götürüldü. Siyasi faaliyetlere katılan Otruş, İran'ın kuzeyindeki Teberistan'da Aleviler hükümeti ve kıyami döneminde bu bölgeye gitti. Otruş, Aleviler hükümetinin düşmesinden sonra onu yeniden ihya etti ve İran'ın kuzeyinin büyük bir bölümünü adaletle yönetti. Bugün Hicri Şemsi 4 İsven 1358 tarihinde İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın onaylanması ve İslam Müşra Meclisi'nin kurulmasının ardından İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni'nin emri üzerine Ayetullah Doktor Muhammed Hüseyin Beheşti İslam Devrimi'nin şanlı zaferinden sonra ilk İran Temyiz Mahkemesi Başkanı olarak seçildi. Bu gelişme İslam Cumhuriyeti nizamının İslami nizama uygun bir biçimde yargı erkinin yapılandırılması ve kurulması amacıyla gerçekleşti. Ayetullah Beheşti İslam devriminin önde gelen şahsiyetlerinden sayılıp Hicri Şemsi Tir 1360 tarihinde eli kanlı münafıklar terör örgütü tarafından şehit düştü. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 4 İsven 1388 tarihinde Pakistan'da bulunan Elikanlı Cundullah terör örgütünün elebaşı Abdülmalik Riyi komplike istihbari operasyon neticesinde İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı'na bağlı görevlilerce yakalandı. Bu Elikanlı terörist güvenliğe karşı sayısız terör eylemlerinden sonra uçakla Birleşik Arap Emirlikler'deki Dubai üzerinden Amerikalı bir yetkiliyle görüşmek için Kırgızistan'a gitmeyi düşünüyordu. Ancak İran emniyet memurlarının duyarlılığı sayesinde Rigi'nin bindiği uçak İran semaları üzerinde tespit edildi ve İran'ın güneyindeki Bender Abbas Havalimanı'nda zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı ve nihayet yakalandı. Rigi sonunda Hicri Şemsi 30 Hordat 1389 tarihinde idam edildi. Rigi'nin itirafları Amerikan hükümetinin terörizmle mücadele iddialarının tamamen yalan ve riyakarca sözlerden ibaret olduğunu gözler önüne serdi. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 4 İsven 1323 tarihinde endogelen alim ve fakih Ayetullah Seyyid Muhammed Mehdi Derçeyi vefat etti. Hicri Şemsi 1240 yılında İsfahan'da takvalı ve ilim ehli bir ailede dünya gelen Ayetullah Seyyid Muhammed Mehdi, babasının öldüğü 10 yaşına kadar ondan çeşitli bilimleri öğrendi, ardından kardeşiyle birlikte dini eğitim için İsfahan kentine gitti. İsfahan kentinde fakir olmasına rağmen ciddiyetle fıkıh ve usul derslerini alan Ayetullah Seyyid Muhammed Mehdi Derçeyi Hicri Şemsi 1271 yılında tahsilini tamamlamak için Necef'te 7 yıl boyunca kendi dönemindeki önde gelen alimlerden dersler aldı. Ardından İsfahan kentine gitti ve onlarca öğrenci yetiştirdi. Kitab-ül Tahare ve Kitab-ül Salat ve Bir Dönem Usul adlı eserler Ayetullah Seyyid Muhammed Mehdi Derçeyi tarafından kaleme alındı. Yıl önce bugün Hicri Kameri 23 Şaban 733 tarihinde Hicri Kameri 8. yüzyılın büyük muhaddis ve ediplerinden Şerefettin lakaplı Hüseyin bin Abdullah Tayyibi vefat etti.
İran Radyo Podcast. İbn Sina'nın Gorgan'a gelişi, öldüğü zannedilen ama aslında felç geçiren bir hastanın tedavisiyle başlamıştı. Bu hastanın mucizevi tedavisi, insanların şehirde bir büyücünün varlığına dair söylentilerin yayılmasına neden oldu.
Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, ünlü İranlı hekim İbn Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. İranlı büyük bilim adamı, filozof ve hekim. Bu Ali Sina'nın çok zor bir hayatı vardı. Dar görüşlü, kibirli, bağnaz Gazneli hükümdarların baskı ve kötülüklerinden uzak kalabilmek için şehirden şehire göç etmek zorunda kalmıştı. Bu Ali, Gazneli Sultan Mahmud'un casuslarından saklanabilmek için gittiği her şehirde gizli bir yaşam sürdürüyordu. Fakat tıptaki şöhreti ve yeteneği nedeniyle çok kısa süre içinde herkes onu tanıyor ve onu şehri terk edip yolculuğuna devam etmeye zorluyordu. Bir süre Harezm hükümdarlarının sarayına sığındı. Ardından Harezm'den Gorgan'a gitmek üzere ayrılmak zorunda kaldı. Hicri Gameri 402 yılında Ziyariya'nın 4. kralı Emir Kabus bin Vışmgir hükümdarlığının son yıllarını geçirirken bu Ali Sina Gorgan'a ulaştı. Kabus profesyonel bir yazar ve şairdi. Birçok şair ve bilim adamı onun sarayında huzur içinde yaşıyordu. İbn Sina onun koruması altında huzura kavuşmayı ümit ediyordu. İbn Sina'nın Gorgan'a ulaşmasından kısa bir süre sonra Kabus'un kız kardeşinin oğlu hekimlerin tedavi edemediği bilinmeyen bir hastalığa yakalanmıştı. Bu hastalığın üzerinden bir haftadan fazla zaman geçmesine rağmen şehrin ünlü hekimlerinin gece gündüz aralıksız çabalara rağmen hastanın durumunda herhangi bir iyileşme olmadığı gibi aksine kullanılan ilaç ve tedavilerde tamamen olumsuz tepkiye neden olmuştu. Hasta artık bu işe yaramaz tedavilerden çok yorulmuş ve bıkmış, ancak doktorlar ve hemşireler onun tedaviyi sürdürmesinde ısrar ediyorlardı. Bu durum hastanın fiziksel ve zihinsel sorunlarının daha da artmasına neden oluyordu. Hastanın sağlık durumunu merak eden şehrin ileri gelenlerinden biri de onu sık sık ziyarete gelen bir çözüm bulmaya çalışan yakınlarından Ebu Muhammed Şirazi isimli biriydi. Ebu Muhammed İbn Sina'nın Gorgan'a gelişini zaten duymuştu ve hasta kızının iyileşmesini de ona borçluydu. Ancak İbn Sina'nın mucizevi tedavileri şehir halkının onu büyücü olarak bilmesine neden olmuş ve halkın taciz ve eziyetlerinden bıkıp usanan İbn Sina, Ebu Muhammed'in kızını tedavi ettikten sonra şehrin çevresindeki köylerden birine sığınmıştı. Ebu Muhammed Şirazi, Kabus'un kız kardeşine sevinç ve mutlulukla şöyle dedi: "Hanımefendi, sana çok güzel bir haberim var. Sonunda nihayet Buhara hekiminin nerede olduğunu buldum." Bu sözlerin ardından Kabus'un kız kardeşi kaşlarını çatarak sert bir şekilde "Yoksa o büyücü ve sihirbazdan mı bahsediyorsun?" diye karşılık verdi. Ebu Muhammed öfkeyle ayağa kalkarak şöyle dedi: "Hanımım, sizin gibi iyi kalpli, değerli bir insanın bazı yobaz ve kindar insanların anlattıkları yalan dolanlara inanması pek hoş değil doğrusu. Bu sözleri insanların diline kimin düşürdüğünü, o bilge ve şerefli hekimi kimin eziyet ettiğini çok iyi biliyorum. O değerli insan bu kötü niyetli ve cahil insanların şerrinden uzak kalabilmek için kırsala gitmek zorunda kaldı. Yolun zorlukları ve oradaki zamansız soğuk ve nemli havadan dolayı sıtma hastalığına yakalanmış ve sonradan kendi kendine iyileştiğini duymuştum. Hastanın yatağı büyük bir odanın baş kısmına yerleştirilmiş ve renkli camların arkasından odanın içine yansıyan güneş buraya muhteşem bir görüntü vermişti. İbn-i Sina'nın isteği üzerine etrafa dağılmış olan tüm ilaç ve tıbbi malzemeleri kaldırıp odayı temizleyip ferah ve huzurlu bir ortam yarattılar. Odanın bahçeye doğru olan pencerelerini açtılar. Hastanın başucunda olan birkaç kişi dışındaki herkes odadan dışarı çıkarıldı. Hekim yavaşça hastanın yanına oturdu. Kısa bir süre sessizce hastanın nabzını dinlemeye başladı. Hasta çarşafı kafasına kadar çekmiş, hareketsiz bir şekilde öylece yatıyordu. Hekim ayağa kalktı. Kabusun kız kardeşi olan hastanın annesine yavaşça bir şeyler söyledikten sonra tekrar yerine döndü ve genç hastanın yüzündeki çarşafı yavaşça kaldırıp onun solgun yüzüne şefkatle gülümseyerek bakarak şöyle dedi. Eğer uykunuzu bozuyor ve sizi rahatsız ediyorsam özür dilerim. İzin verirseniz elinizi tutmak istiyorum dedi. Hekim sıcak elini hastanın alnına koyup saçlarını okşarken yorgun ve çökmüş gözler solgun rengiyle halsiz ve bitkin bir şekilde doktora dönüp şöyle dedi. Benden ne istiyorsun? Neden beni kendi halime bırakmıyorsun? Senin benimle derdin ne? Ben yakında ölüp gideceğim ama siz bu ilaçlarınızla beni daha çabuk ölüme yaklaştırıyorsunuz. Siz katiller benim ölümümden ne kazanacaksınız ki? Hekimin merhametli gözleri yaşlarla doldu. Kalbi kırıldı. Birkaç dakika hiçbir şey söylemedi. Öylece sustu. Sonra etrafına şöyle bir bakanıp pişmanlık ve şefkatle şöyle dedi. Evet, haklısın. Bu ilaçlar sağlıklı insanı bile öldürür. Kaldı ki senin gibi zayıf ve acılar içinde kıvranan birini. Ama görüyorsunuz ki bütün ilaçları toplattırdım. Bundan sonra kimse seni bu ilaçları ve şurupları içmeye zorlayamayacak. Ben senin dostunum. Buralarda garip, acılı yaşam geçiren ve senin başına gelenlerden de çok üzüntü duyan bir dostun. Biraz oturup seninle sohbet etmek isterim. Şimdi elini bana uzatabilir misin? Bu sözlerin üzerine hasta genç adam gülümseyerek elini yataktan dışarı çıkarıp şöyle dedi. Evet garip dostum, bana ne yaptıklarını görüyor musun diye söyledi. İbn-i Sina şöyle karşılık verdi. Evet dostum, görüyorum. Yazıklar olsun cehalete, gurura ve umursamazlığa. Ama Allah'a şükür ki herhangi bir fiziksel hastalığınız yok. Kısa sürede sağlığınıza ve sıhhatinize kavuşacaksınız. Şimdi beni iyi dinle dostum. Uzun zamandan beri bazı cahil ve nankör insanların yüzünden şehirden şehire dolaşıp doğru dürüst yemek yememişim. Şimdi davetsiz de olsa ben senin misafirin sayılırım. Şu garip misafirinizle aynı sofrayı paylaşmak ister misiniz? Hastanın mutlu ve huzurlu bir şekilde tebessüm ederek tabii ki neden olmasın diye karşılık vermesi üzerine yine sözlerine şöyle devam etti. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Fakat sadece ikimiz olmak şartıyla dedi. Thank you.
Hekimin işaretiyle odadaki herkes dışarı çıkarıldı. Bir süre sonra hizmetçiler türlü türlü yemeklerin bulunduğu tepsilerle odaya girip hastanın yanı başına dizdiler. Sonra ellerini yıkamaları ve kurulamaları için su ve peçeteler getirdiler. Yemeklerin hafif buharı, mis gibi kokusu tüm odayı kapladı. Hastanın vücudunda yeni bir hayat yeşerdi. Hasta hekimin yardımıyla yavaşça doğrulup yatağa oturdu. Sakin ve yavaş bir şekilde sıcak bir sohbet, tatlı ve umutlu hikayeler anlatarak yemek yemeye başlamışlardı. Hekim önceden tüm yiyecek ve içecekleri hastanın sağlık durumunu dikkate alarak ona iyi gelebilecek şekilde hazırlatmıştı. Gün boyunca hoş sohbetler edip hatıra ve güzel anılar, aşk ve tutkulardan bahsettiler. Saatler geçti ve nihayet akşam oldu. Gecenin geç saatlerine kadar hoş sohbetlerini sürdürüp kalplerindeki sırlarını birbirlerine anlatarak uykuya dalıvermişlerdi. Bu iki kişinin sırlarını kimse öğrenemedi. Hekim uykuya dalmadan önce aşk tutkusunu, sevgilisinden ayrılmasının acısını ve hüznünü anlatmış ve geçmiş aşkını ve çılgınlığını öyle bir heyecan ve hararetle anlatmıştı ki hasta çok duygulanıp üzülmüş, kendi acısını dahi unutup onu teselli etmeye ve konuşmaya başlamıştı. O gariban dostuna biraz moral verip teselli ettikten sonra nihayet yavaş yavaş kendi acısını ve içindeki tüm sırlarını da anlatmaya başlamıştı. O zamana kadar içinde saklı tuttuğu sırlarını, aşk ve kalp acısını anlata anlata derin ve uzun süreli bir uykuya dalmıştı. Evet, günler peşi sıra geçiyor, hekim ve hasta her geçen gün daha dinç ve hareketli, huzurla konuşup sohbet ediyor, birbirleriyle konuşuyor, sırlarını birbirlerine açıyor, saatlerce bu konuşmalar sürüyordu. Çok hoşça vakit geçiriyorlardı. Bahçede dolaşmak, manzaraları izlemek, kuşların cıvıltılarını dinlemek, rengarenk kelebeklerin peşinden koşmak, hastayı neşelendirip ümit verirken yakınlarını da çok sevindiriyordu. Nihayet hastanın etrafındaki tüm insanlar gibi emir kabusun kızı Zerrin Geyz, hekimin yanına gelip ona şöyle sordu. Hekim bey, ben sizden bir şey sormak istiyorum. Aslında herkesin de sormak istediği ama bir türlü sormaya cesaret edemediği bir soru. Canhah'ın bilinmedik hastalığın sebebi neydi? O kadar acı çekip depresyona girmesine, kendi içine kapanmasına rağmen nasıl hiçbir tedavi ve ilaç vermeden hem de çok kısa bir süre içinde onu iyileştirebilmeyi başardınız? Bu sözlerin üzerine hekim şöyle cevap verdi. Hiçbir şey onun hastalığının sebebi sır saklamaktı. Yani her şeyi içine döküp sıkıntılarını ve sorunlarını hiç kimseyle paylaşmamasıydı. Ardından yine sözlerine şöyle devam etti. Bu hastalık gizli aşk ve sevda ve bunu ifade etmenin utanç ve mahcubiyetinden kaynaklanıyor. Evet, dediğiniz gibi hastalıklar hem ilaç hem de tedavi gerektirmektedir. Ama bu hastalık ruh ile alakalı olduğu için tedavisi de farklıdır. Onun asıl ilacı umut ve özgüvendi. Ben de ona biraz moral vererek geleceğe yönelik ümidinin artmasına yardımcı oldum. Ama onun asıl tedavisi aslında sizin elinizde. Bu sözleri duyan Zerrin Geyz büyük bir şaşkınlıkla hekimin yüzüne bakarak şöyle dedi. Ne diyorsunuz? Tedavisi benim elimde mi? Ama nasıl? Ben ne yapabilirim ki? Diye sordu. İbn-i Sina sözlerine şöyle devam etti. Bu hastalığın tek çaresi aşıkları birbirini seven insanları birbirine kavuşturmaktır. Bunun yolu da Emirzade'nin teyzesinin kızına
evlenme teklif etmektir. Ben ona samimi bir bağın umudunu ve sözünü verdim. Böylelikle ülkenin ileri gelenlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen çok görkemli bir düğün merasiminde Gorgan Kralı Buhara hükümdarına şöyle sormuş. Bu Ali Sina, bu kısa sürede tedavilerinizin ve ilaçlarınızın birçok insan için inanılmaz, şaşırtıcı ve benzersiz yeniliklerini duyup görmüştük. Yeğenimin hastalığı ve bizden sakladığı tedavisinin sırları buna bir örnektir. Bunun sırrını bize açıklamazsanız biz de diğer insanlar gibi sizi büyücü olarak göreceğiz. Bu sözlerin üzerine bu Ali gülümseyerek orada bulunan insanlara da göz atarak sözlerine şöyle devam etti. Aşk hastalığı tıpkı aşkın kendisi gibi İnsanın kalbi ve ruhuyla alakalı olduğu için incelikli, karmaşık, gizemlidir. Haliyle tedavisi de karmaşıktır. Ancak doktor hastalarının gizli sırlarını açığa çıkarmamalıdır. Hekim hastasının mahremidir. Onun sırlarını kimseyle paylaşmaması gerekir. Aksi halde hem hastasının hem de mesleğinin itibar ve onuruna ihanet etmiş olur. Ancak isterseniz size bu hastalığın belirtilerinden biraz bahsedebilirim. Elbette bu hastalığın pek çok belirtisi bulunmaktadır. Ama bunların hepsini belirtmek imkansızdır. Kısacası hastanın rengi ve çehresinden, zihinsel ve duygusal durum ve dönüşümlerinden, hastanın nabzından, sorunun ne olduğu anlaşılabilir. Hastanın nabzı kalbinin gizli sırrına açılan bir kapı gibidir. Nabzındaki değişiklikler sayesinde kalbin ve ruhun sonsuz dünyasına girilebilir, o gizli sırlardan az da olsa haberdar olunabilir. Aşık insanın nabzı farklı ve tutarsızdır. Sevdalısının adını duyunca ya da aniden onunla karşılaştığında nabzı büyük ölçüde değişir. Hasta içinde sakladığı sırları açıklamak istemiyorsa nabzını ölçmekten başka çare yoktur. Hekim hastanın nabzını eline alıp aşk ve mani hikayeler arasında pek çok ismi anarak şehirlerden, işlerden, lakaplardan, ailelerden bahsetmeli. Böylece hastanın nabzının nerede hızlandığını, renginin ve ruh halinin değiştiğine dikkat etmesi gerekir. Oradaki bütün insanlar şaşkınlık ve büyük bir sessizlikle bu Ali'nin sohbetlerini dinliyorlardı. O sırada kabus yüksek sesle "Bu Ali Sina, bu tür bir hastalığın kökenini bulup tedavi etmek eğer sihir değilse de çok şaşırtıcı bir durumdur doğrusu. Bir hekimin hastasının kalbinden geçenleri, onun iç sırrını anlamak için bu kadar çok zaman, planlama, sabır ve meşakkatle hüzünlü hikayeler anlattığını, bu kadar şefkatli ve tatlı şeyler söylediğini bugüne kadar ne duydum ne de gördüm. Doğrusu bu iş hastalığın tedavisinden ziyade haysiyet ve mucizeye daha yakındır. Bu Ali bir süre sessizliğin ardından şöyle dedi. Bu çalışma şüphesiz bir mucize değil. Tıp mesleğinin bir parçası olan şefkat ve onu anlayabilme becerisidir. Hekimin en önemli görevi hastanın güvenini kazanabilmektir. Eğer hasta hekimine güvenmez, saygı duymazsa, onun sözlerine inanmaz, haliyle talimatlarına da uymaz. Ben de her daim bu yöntemi uygulamış, her defasında da çok olumlu sonuçlar elde etmişim. Ruh sağlığı sorunu yaşayan hastalar genelde empati ve sempati bulabilirlerse kısa sürede içlerindeki sırları dışarı yansıtarak sağlıklarına kavuşabilirler. Umut, zihinsel durumun ve hissin ilk şartı ve sağlığa dönüşün ilk adımıdır. Zira insanın tabiatı ve fiziki halleri itaatkardır ve vahyin emrine ve iç hissine kulak verir. Evet değerli dinleyiciler, İranlı ünlü hekim İbn Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bir sonraki sohbetimizde tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Ayetlerin Hikayesi. Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli programımızda riba ile ilgili özellikle de Ali İmran suresinin 131. ve de Bakara suresinin 278 ve 279. ayetleri üzerinde duracağız. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 130. ayetinde şöyle buyurmuşlardır.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la te'kulur riba ad'afen muda'afah. وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Bakara suresinin 278 ila 279. ayetlerinde de şöyle buyurulmuştur.
Ya فأذنوا بحرب من الله ورسوله
وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmiş iseniz faizden kalanı bırakın. Bunu yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından size bir savaş açıldığını bilin. Eğer tövbe ederseniz haksızlık etmemek ve haksızlığa uğramamak üzere ana paranız sizindir. Sohbetimizin devamında bu ayetlerin sebebi nüzulunu gözden geçirmek istiyoruz. Bedir Savaşı, Müslümanların Kureyşli kafirler ile ilk büyük savaşı olarak hicretin ikinci yılında yaşandı. Bu savaşta Kureyşli müşrikler yenildi. Peygamber Efendimiz ise şahsen bu savaşa katılmış ve savaşın komutanı olarak savaşa katılmışlardır. Ebu Cehl ve birkaç Kureyşli elebaşısı bu savaşta ölmüş, diğerleri de ya esir alınmış ya da kaçmıştı. Bedir Savaşı sonrası ise tutulan Kureyşli esirler hususunda ihtilaflar yaşandı. Kimi Müslümanlar esirlerin öldürülmesini istedi. Ancak İslam peygamberi onların fidye ödeyerek ya da Müslüman çocuklara eğitim verip okuma yazma öğreterek bırakılacaklarını söyledi. Nihayetinde ise her esirin 1.000 ila 4.000 dirhem karşılığında serbest bırakılabileceği belirlendi. Fidye olarak bilinen bu karşılık, dini anlamıyla esirlerin kurtarılması için ödenen para miktarıydı. Bu olayın ardından Kureyşliler belirlenen fidye miktarını ödeyerek esirlerinin serbest bırakılmalarını sağladılar. Bedir esirleri arasında Peygamber Efendimizin amcası Abbas da vardı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem esirlerin çadırına gelince gülümsedi. Abbas şöyle dedi: "Zaten gülmen ve sevinmen gerekiyor. Zafere kavuştun. Bizlerden 70 kişiyi öldürdün, 70 kişiyi de esir aldın." Peygamber Efendimiz ise şöyle buyurdu: "Amca, bu gülüş zafer gülüşü değil, bu gülüş şaşkınlık gülüşüdür. Ben zincir ve halat ile sizleri cennete götürmek istiyorum. Ancak siz gelmek istemiyorsunuz. Ben alay etmek amacıyla gülmüyorum. Bu zafer gülüşleri değildir. Mekke'de 13 yıl boyunca sizleri cennete götürmek istediysem de gelmediniz. Bu beni çok şaşırttı." Peygamber Efendimizin amcası Abbas, Mekke'nin tanınmış ribacılarından sayılırdı. Bu yoldan ise büyük bir servet biriktirmişti. Tabii riba tüm Kureyş tüccarları ve zenginlerinin mesleklerinin bir parçası haline gelmişti. Riba aslında kredi veya borcun karşılığını fazlası ile almak demektir. Ve bedel olarak alınmaya çalışılır. Bu olgu cahiliye, hatta İslam'ın doğuşu döneminde çok yaygındı. Bu yüzden halk arasında normal bir iş sayılıyordu. Onlar ribayı bir tür alışveriş sayıp ribadan elde edilen kârı da doğru bilirlerdi. Riba aslında kârlı bir alışverişti. Çünkü belirlenen sıradan kârın yanı sıra ek bir çıkar da sağlıyordu. Aslında riba gitgide zenginlerin ve borç verenlerin sermayelerinin artmasına ve borçluların ihtiyaçlarının ve borçlarının da her gün artmasına ve sonuçta hayatlarının iyice kötüleşmesine yol açıyordu. Bu yüzdendir ki Allah-u Teala da Ali İmran suresinin 130. ayetinde insanları ribadan uzak durmaya çağırıp şöyle buyurmuştur: "Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz." İşte bu ayetler ribanın kötülüğü ve ribacıların da kanalması çerçevesinde indirilmiştir.
Kur'an-ı Kerim'in büyük yorumcusu Allame Muhammed Hüseyin Tabatabai bu hususta şöyle buyurmaktadır. Allahu Teala bu ayetlerde ribacılık hususunda öyle bir şiddet kullanmıştır ki başka tali dini konularda hiç böyle bir şiddete başvurmamıştır. İşte ribacılık konusunda böyle bir şiddet açıkça gösterilmektedir. Bu çerçevede Müslümanların dinlerinin düşmanları olanı kendilerine hakim kılmamaları da aynı şiddette kanandığı unutulmamalıdır. Kur'an-ı Kerim'de açıkça tüm büyük günahlara karşı çıkılması ve onlara karşı da şiddetli ifadelerin kullanıldığı görülse de ancak ribacılığa karşı kullanılan ifadeler ve Allah'ın düşmanlarının Müslümanlara hakim kılınmasının kınanması kadar sert ifadeler görülmemiştir. Hatta zina, şarap içme, kumar oynama, zulüm yapma ve daha büyük günahlar sayılan adam öldürme bile bu iki günahtan daha yumuşak bir şekilde kınanmıştır. Bu ayet ve benzer ayetlerin örneği Nisa suresinin 161. ayetindeki kendilerine yasaklandığı halde faizi almaları ve haksızlıkla insanların mallarını yemeleri yüzünden önceden helal kılınan temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık. Ve içlerinden inkara sapanlara acı bir azap hazırladık. İfadelerinin yanı sıra kimi Müslümanlar o dönemde ribacılığı terk etmemiş, hala ribacılık yapıyorlardı. Peygamber Efendimizin amcası Abbas ve Halid bin Velid, cahiliye döneminde ribacılıkta ortak sayılırlardı. Onların her ikisi de hicretin 8. yılında Mekke'nin fethinden önce Müslüman oldular. Onlar da diğer ribacılar gibi tarım ürünlerinin hasattan önce gerçek fiyatından daha ucuzuna sahibinden alırlardı. Hasat zamanı ise satılan tüm ürünleri alıcılara vermekten aciz kalıp ürünlerinin bir kısmını da kendi yaşamlarını sürdürmek için depoluyorlardı. Bu yüzden ribacı alıcılara aldıkları ürünlerinin bir kısmını şimdilik almamalarını ancak kaç katını daha sonra teslim almalarını öneriyorlardı. Ribacılar da bu öneriyi kar dolu gördükleri için hemen kabul ediyorlardı. Böylece zavallı insanların tüm varlıkları yağmalanıyordu. Abbas bin Muttalip ve Halid bin Velid de bu tür alışverişler ile büyük kar elde ettiler. Hasat yapılmadan ürünlerin alınması ile elde edilen servet ve ürünlerin teslimatının ertelenmesinden elde edilen bu gayri şerri kar o dönemin ribacılığının bariz örneğiydi. Bu sırada riba ile ilgili ayetler indirildi. Ardından Halid Peygamber Efendimizin yanına gidip şöyle dedi. Babam Sakip aşireti ile ribaya dayalı bir alışveriş yaptı. Taleplerini almadığı için malların kârlarını toplamamı istedi. Acaba bunu yapmam caiz midir? Bu sırada Bakara suresinin 278 ila 281. ayetleri nazil oldu. Bakara suresinin 278 ila 281. ayetlerinin indirilmesiyle insanlar ribadan şiddetli bir şekilde sakınıldı. Bu ayetlerin ilkinde Allahu Teala tüm mümin insanlara hitap ederek açık sözlülük ve kararlılık ile şöyle buyurdu. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmiş iseniz faizden kalanı bırakın. Bu ayet sarih bir şekilde tüm riyaya dayalı borçların hangi aşamada olursa olsun durdurulmasını istedi. Bu ayetin ardından Allahu Teala ribacılara tam bir tehdit diliyle konuşarak Bakara suresinin bir sonraki ayetinde şöyle buyuruyor. Bunu yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından size bir savaş açıldığını bilin. Bu savaş açmak ise ribacıların vazgeçmemeleri halinde Peygamber Efendimizin onların bu kötü amelini durdurmak için askeri güce başvuracağı anlamına gelir. Ayetin son bölümünde ise şöyle buyurulmaktadır. Eğer tövbe ederseniz, haksızlık etmemek ve haksızlığa uğramamak üzere ana paranız sizindir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ise dinin köklerini sarsan riba ile mücadelede ilk olarak akrabalarından işe başlayıp amcası Abbas hakkında bile şöyle buyurdu. Amcam Abbas bile riba yemek hakkına sahip değildir. Zaten ilk olarak kendi akrabalarım ribadan vazgeçmeliler. Peygamber Efendimiz başka bir hutbesinde ise riba hususunda şöyle buyurmuşlardır. Cahiliye dönemindeki tüm ribaları ayaklarımın altına alıp her şeyden ziyade de amcam Abbas'ınkilerini ayaklarımın altına alırım. Eten rivayetlerde de İslam peygamberinin bu ayetlerin indirilmesinin ardından Mekke hükümdarlarına şöyle emrettiği nakledilmektedir. Ünlü ribacılardan olan Al-Mugayra işlerinden vazgeçmezse onlar ile savaş. İşte bu savaşa Hucurat suresinin 9. ayetinde şöyle işaret edilmiştir. Allah'ın emrine geri dönünceye kadar haksızlığa sapanlara karşı savaşın. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugünkü sohbetimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın. Değerli dinleyiciler, sohbetimizin sonunda sizleri Peygamber Efendimiz Miracından sonraki konuşmasının bir bölümünü dinlemeye davet ediyoruz. Peygamber Efendimiz Miraç'ta vahiy meleğinin yanında Cebrail aleyhisselam ile beraber 7 kat semayı ardı sıra geride bırakıp yeni durumlar ile karşılaştı. Allah Resulü peygamberler ve melekler ile kimi semalarda cehennem ve cennet ehli ile de görüştü. Allah Resulü'nün bu hususta şöyle buyurdukları anlatılmaktadır. Karınlarının büyüklüğünden dolayı artık kıpırdamayacak halde olanları gördüm. Cebrail'e sordum bunların kim olduklarını. Cebrail, bunlar ümmetinin ribacılarıdırlar. Ne zaman hareket etmek isterlerse şeytan onlara yaklaşıp onları incitiyor. Onların kaderi Ali Firavun'un kaderi gibidir. Gece gündüz ateşe götürülürler. Her daim haykırışları ve feryat figanları duyulur. Onlar kıyamet ne zaman kopacaktır diye soruyorlar dedi. Ayrıca Peygamber Efendimizin şöyle buyurdukları anlatılıyor. Miraç gecesinde yılan ve akrep ile dolu evler şeklinde olan karınlarının dışarıdan içinin görüldüğü insanları gördüm. Cebrail'e kim olduklarını sordum. Vahiy meleği, ey Allah'ın Resulü! Bunlar ümmetinin ribacılarındandırlar, dedi. Evet değerli dinleyicilerimiz, Ayetlerin Hikayesi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bilindiği üzere dünyada su meselesinin önemi herkes tarafından biliniyor ve yaşadığımız kriz döneminde tasarrufun yanı sıra daha büyük ve makro yöntemlere de dikkat edilmesi gerekiyor. Eskiden su kaynaklarının sonsuz olduğu düşünüyordu fakat günümüzde birçok ülke su kaynaklarının kısıtlı olduğunun farkına vararak suyun daha verimli kullanma yollarını bularak uyguluyorlar. Bugün ve gelecek birkaç sohbetimizde bu yöntemlere ele almak istiyoruz.
Kriz doğal olarak veya insan tarafından ani bir şekilde veya artan bir süreçte yaşanan bir olaydır. Ve giderilmesi ise acil, temel ve olağanüstü girişimler gerektirir. Krize tepki ise kamu ve özel veya hatta halk tarafından söz konusu krizin etkileri, hasarları ve zayiatlarını hafifletmek ve her şeyi eski haline getirmek için yapılan girişimler toplamıdır. Su sıkıntısı ve kriz döneminde doğru bilgilendirme kriz alanını azaltabilir ve halkın tasarruf etmeleri için şartlar oluşturabilir. Örneğin su krizinin küresel boyutlara taşınması ile birlikte iki Amerikalı bilim insanı küresel bir kullanma modelini oluşturmaya çalıştılar. İki araştırmacı bilim insanı önce 80 ülkeden 1200 su uzmanı ile görüşerek su krizine karşı bazı yöntemler önerdiler. Yapılan araştırmanın başında su tüketim modelinin değişmesinin su krizinin kontrol edilmesinde etkili olduğu belirtildi. Bilim insanlarına göre önce su krizi konusunun doğru algılanması sağlanmalıdır. Böylece su krizine karşı mücadele daha kolay olur ve ondan sonra makro yöntemler uygulanabilir.
Su krizi bizim gezegenimiz tehdit ediyor. Tatlı su rezervleri her yıl daha da azalırken insan nüfusunu da besleyen ve ekosistemleri koruyan birçok su sistemi bu krizden etkileniyor. Nehirler, göller, denizler ve yeraltı su kaynakları ya kurumuş veya çok kirlenmiştir. Üstelik dünyadaki suların yarısından çoğu kurumuştur. Tarım her sektörden daha fazla su tüketiyor. Üstelik suyun büyük bir bölümü yanlış sulama yöntemleri neticesinde heba oluyor. İklim değişiklikleri ve dünyadaki su kullanma modelleri birçok bölgede su krizi ve kuraklık diğer bazı bölgelerde de sel ve taşkınlıklara da sebep olurken halihazırda kullanılan su miktarı daha da kötü bir durum olacaktır.
Öyleyse her şeyden önce su sorunu ve kriz şartlarında olduğumuza inanmamız gerekiyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF gelecek 10 yılda dünyadaki en büyük ikinci krizin su krizi olacağını ilan ederek bu sorunun diğer ülkelere nazaran Asya kıtasında daha fazla görüleceğini belirtti. Fakat çeşitli ülkeler su krizi ve sorunu için nasıl bir çözüm yolları düşünüp uyguladıkları sorunun cevabı ise onların bu kriz şartlarını algıladıkları düzeyini gözler önüne seriyor. Singapur su krizi ve su sorununa karşı bazı çözümler getiren ülkelerden biridir. Suyu tekrar arıtmak, New Water bu çözüm yollarından biridir. Su krizine karşı teknolojik çözümler geliştirmeye çalışan ülkelerden bir diğeri ise İsveç'tir. Örneğin daha birkaç yıl önce İran asıllı İsveçli bir mühendis Mehrdad Mahcubi, su kullanımında en iyi tasarruf sağlayan farklı bir duş icat etmeyi başardı ve bu başarısı ile dünya teknoloji haberlerinin başına yer aldı. Geleceğin duşu olarak bilinen bu sistem suyu geri dönüştürerek %90 oranında su ve %80 oranında da enerji tasarrufu sağlarken hijyenden ve konfordan ödün vermiyor. Haznede toplanan atık su analiz edilip temizlendikten sonra tekrar kullanılacak hale getiriliyor. Patentli bir temizleme kapsülü sistemine dayalı bir teknoloji olduğundan su her zaman kristal berraklığındadır.
Tahran Radyosu.
Mehtat Mahcubi, NASA ile İsveç'teki Lund Üniversitesi'nin Mars'a yapılacak uçuş için ortaklaşa çalıştığı bir projeden ilham almıştır. Astronotların duşta kullandıkları suyu tekrar kullanabilmelerini sağlayan kapalı devre sistemini hayata geçirmiş. Duşun ilginç tasarımı birçok alanda ödüller almıştır. Yağmur, suyu maksimum verimli kullanması için önemli çözümlerden biridir. Hindistan ve Nepal gibi ülkelerin bilim insanları yağmur suyundan azami ölçüde yararlanmak için sistemler ve makineler icat etmeye çalışıyorlar. Bundan bir süre önce FAO yayınladığı raporda nükleer teknoloji ile çeşitli tarım ürünlerini ıslah ederek onlar susuzluğa daha dayanıklı kılarken daha az su ile daha verimli üretim yapmaları sağlanabilir. Örneğin Şili'de kahve ve kakao ıslah edilerek nükleer teknoloji ile ekiliyor. Bu teknoloji tarımda susuzluktan kayıpların %25'ini azaltabilir.
Tüm bunlara ilaveten rüzgar veya güneş gibi yenilenebilir enerjilere değinilebilir. Bu teknolojiler fosil yakıtların yerine kullanılabilir. Böylece daha az sera gazı üretilir ve küresel ısınma ile birlikte buzulların erime süreci azalabilir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, OECD'nin belirttiğine göre, su fiyatının yükselmesi, su kayıpları ve sudan dolayı oluşan kirlilikleri azaltmaya yardımcı olacağını duyurdu. Buna rağmen birçok ülkede, örneğin Amerika'da, su fiyatı çok düşük ve çok ucuzdur. Bu tüketim modeli ise düzeltilmelidir. Diğer yandan büyük enerji rezervlerine sahip olan Batı Asya gibi bölgelerde deniz suyu arıtma tesisleri kullanılabilir. Genelde deniz suyundan tuzun artılması için yüklü enerji tüketimi gerekiyor. Fakat bu yöntem için sıcak ülkelerde ve uzun güneşli günleri olan bölgelerde güneş enerjisi kullanılabilir. Örneğin Arabistan, güneş enerjisinden deniz suyunu arıtmak ve daha fazla su kaynağına kavuşmak için yararlanmak istiyor. Birçok bilim adamı mevcut şartlarda su kaybının azalması ve bu enerjinin en verimli şekilde kullanılması için teknoloji geliştirmeye çalışıyor. Bu yüzden bazı ülkeler çeşitli araçlar icat ederek kirlenmiş suları arıtarak tekrar su döngüsüne kazandırmayı hedef edinmişlerdir. Doğu Asya bölgesinde etkili yöntemlerle atık suları temiz, sağlıklı, kullanışlı ve hatta içme suyu haline getirmeyi başarıyorlar.
Diğer yandan dünyadaki sağlıklı suların %70'i tarım alanında kullanıldığı için sulama yeni yöntemler geliştirilerek arz ve talep arasındaki mesafe azaltılabilir. Aslında yeterli suyun olmaması çiftçilerin üretim oranını düşürmüştür. Örneğin Avustralya'nın bir eyaleti, Amerika'nın güneybatısı ve Asya'da su sorunu çiftçileri çok zor durumda bırakmıştır. Bu şartlarda damla ve fıskiye sulama sistemi ise modern bir sistem olarak kullanılabilir. Fakat halen çok az sayıda çiftçi bu sistemi kullanmaktadır. En kötü iklim şartlarına sahip olan Hindistan ve Pakistan'da ise yağmur suların maksimum oranda kullanılması için metotlar geliştiriliyor. Onlar su kaynaklarını en iyi şekilde yönetmeye çalışıyorlar. Su dağıtma alt yapıları durumunun iyileştirilmesi ise su krizinin çözümünde gündemde olan bir diğer çözüm yoludur. Su şebekelerinin alt yapılarının kötü durumda olmaları, halkın sağlığı ve ekonomiye zararın yanı sıra birçok masrafların da artması ve yaşam kalitesinin düşmesine sebep olur.
Su tüketim miktarının %22'si sanayi alanında kullanılıyor ve birçok ürün ise yüksek oranda su tüketiyor. Bu yüzden üretim yönetiminin değiştirilmesiyle su kullanma oranı azaltılabilir. Ayrıca tarım alanında da çok su kullanılan ürünlerin yerine bölgenin iklimine uygun ve daha az su tüketen ürünler yetiştirilebilir. Bazı ülkeler tıpkı Şili gibi su yasalarını değiştirmeye çalışıyorlar. Diğer yandan kriz durumunda olan bir dünyada suya ulaşmak ise geniş çaplı araştırmalar gerektiriyor. İklim değişikliğinin de su sorunu yaşanan bazı ülkelerde çok kötü sonuçlar olmuştur. Örneğin Hindistan'ın kuzeybatısı ve Afrika çölünde ise su krizi ciddi boyutlara ulaşmıştır. Kurak şartlarla mücadele yollarından biri bu bölgelere yeni teknolojiler taşımaktır. Gerçi genelde zayıf ekonomileri olan bu bölgelerde benzer projelerin uygulanması biraz aldatıcı görünüyor. Fakat gerekli maharetlerin yanı sıra yerel toplulukların işe alınması ise söz konusu bölgelerin birçok sorununu çözebilir. Tabii ki fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerjiler de kullanılabilir. Halihazırda fosil enerjiler sera gazlarının salınımı ve iklim değişikliği sebeplerinden biri olarak biliniyor. Yenilenebilir enerjilerin kullanımı iklim değişikliklerinin baskısını azaltır ve gelecekte su krizi ve sorununu azaltabilir.
Son ve önemli konu olarak halkın birçoğu hükümetlerin sağlıklı suya ulaşmasını kolaylaştırabileceğine inanıyor ve suyun da ekosistemde bulunduğu için tüm oranlarda su tüketiminin kontrol edilmesi ve çeşitli sektörlerdeki su tüketimi için gerekli koordinasyonun sağlanmasından hükümetlerin sorumlu olduğu düşünülüyor. Tabii ki tüm sektörlerin suyu kontrollü kullanmaları çok daha etkili olabilir. Su tüm alanlarda kullanılır, bu yüzden seçici olarak sadece bazı alanların kontrol edilmesi gereken randımana sahip olamaz. Tüm kurumlar bu konuda işbirliği yapmalı, bu konuda hatta uluslararası daha fazla işbirliği ise sorunları daha fazla azaltır. Dünyanın şimdi yeni ve uygun yasalarla tüm kurumların su tüketiminin kontrol edilmesine ve daha fazla su sorunu bataklığına saplanmaktan kurtulmaya ihtiyacı vardır.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik. Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Tahran Cuma namazı hatibi Ebu Turabi Fen, Şehit Nasrullah, İslam ümmeti için izzetin müjdecisi olduğunu belirtti.
İran resmi heyeti Galibah Başkanlığında Lübnan'a gidiyor. Yemen'den bir heyet Seyit Hasan Nasrullah'ın cenaze törenine katılmak üzere Beyrut'a gitti. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ekonomik ilişkiler bizim ve bölgenin güvenliğini sağlar dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilciliği İran tarafından Şahit insansız hava aracının satışı için hiçbir yasal engel bulunmadığını vurguladı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti adresine veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefax numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz. Thank you.